Ayrım 29, Geri Sayım, Robert Ludlum, sayfa 316. Brandon Schofield'ın eski günlerden kalan dostları 70 yaşlarında bir adam çıktı. Ona ulaşmak için yapılan yolculuk epeyce dolambaçlı oldu. Price ile Monrose, Milano Havaalanı terminaline yaklaşırlarken boğuk bir ses duydular. Signore, signora! Bir kargo kapısının gölgeleri arasından çıkan kaba görünümlü 18-19 yaşlarında bir çocuk onlara doğru yaklaştı. Huzursuz ve biraz sinsi bir tavrı vardı. "Che cosa?" diye sordu Cameron. "Capisce italiano, signore?" "Çok iyi değil, yıllardır konuşmadım." "Ben biraz İngilizce konuşuyorum. Abstanza." "Yeterli, iyi, ne var?" "Sizi Don Silvio'ya götüreceğim, acele edin." "Kim?" "Signor Togazzi, izleyin."
"Bavullarımız kim?"
"Bekleyecek, hadi ragazzo, attesa." "Ke?" "Bu Togazzi, Don Silvio kim ve neden seni izleyelim?"
"Onu göreceksiniz."
"Quali nuove?"
"Söyleyeceğim, Bay Ah, Wolf."
"Wolf, bir wolf mu diyorsun?"
"Si, vero."
"Gidelim yarbay." Havaalanı park yerinin en ucuna geldiklerinde genç çocuk küçük bir Fiat arabanın arka kapısını açıp Price ile Monrose'a çabucak binmelerini işaret etti. "Rahat mısın?" diye sordu Cameron küçücük ve sıkışık yere bindikleri zaman. Hızlı yürüdüğü için soluk soluğaydı.
"İtalyanlar bu kadar küçük otomobilleri nasıl yapabiliyorlar?
Tarantella yapan şişman Mamma Mia'ların resimlerini görmemişler mi?"
"Sorduğun için söylüyorum, beni eziyorsun." "Bu benim çok hoşuma gitti. Buradayken şunlardan bir tane alacak ve bir şoför tutup bizi gezdirmesini isteyeceğim."
"Tek işimiz bu, gezmek."
Çocuk arabayla yoğun trafiği olan Milano sokaklarındaki virajları hızla dönmeye başladı. "Sanırım iki kaburga kemiğim kırıldı."
"Bakmamı ister misin?"
"Hayır, şu geri zekalıya yavaşlamasını söylemeni istiyorum."
"Lento ragazzo, piacere lento."
"Impossibile signore, Don Silvio impaziente." "Biraz sonra makineyi değiştireceksiniz."
"Ne dedi?" "Yavaşlayamayacağını çünkü Don Silvio'nun sabırsızlandığını söyledi. Ayrıca araba değiştirecekmişiz."
"Çok iyi olur," dedi Leslie.
Ama iyi olmayacaktı. Bindikleri otomobilin arka koltuğu çok daha büyük olsa da orta yaşlı güneş gözlüğü takmış, saçları omuzlarına dökülen şoför direksiyonun arkasında genç çocuktan çok daha yabaniydi. Araba değiştirdiklerinde ne selamlaşma oldu ne tanışma. Sürücü arabayı hemen kentin en büyük otoyolunun girişine doğru sürmeye başladı. Otoyol kuzeye gidiyordu ve tabelalardaki oklarla Legnano, Castellanza ve Gallarate yazıyordu. Cameron yolu tanıdı. Uluslar arasında Como Gölü olarak tanınan Lacus Larius kıyısındaki Bellagio'ya gidiyordu. 38 dakika sonra yıllar içinde kasaba olmuş ama orta çağ sonrası havasını hala koruyan eski köye vardılar. Dar ve kıvrımlı olan sokakların ani iniş çıkışları vardı. İnsana çok eskilerden toprak olan o yolları, katırların çektiği arabaları olan, tacirlerin ve köylülerin muhteşem göle bakan tepelerde ve tarlalarda dolaşarak açtıklarını anımsatıyordu. Dar sokakların iki yanında yarı taş, yarı ahşap, 3-4 katlı evler vardı ve minyatür kalelere benziyorlardı. Binalar güneşi engellediği için sokaklar gölgelik geçitler gibiydi.
"Neyse ki bu biraz daha rahat ama daha az korkutucu değil," dedi Monrose araba hızla giderken. O sırada Price'ın omzuna kaymıştı. "Tuhaf bir otomobil değil mi?"
"Evet, tuhaf," diye yanıtladı Cam etrafına bakınarak. "Dışı içini yalanlar gibi." Price'ın yorumu arabayı özetliyordu. Büyük gri araba ilk bakışta eski görünüyordu. Üstünde birçok çizik ve çamurluklarından bagajına kadar ezikler vardı. Dışarıdan bakınca kötü kullanılmış bir emektara benziyordu. Oysa içi öyle değildi. Koltuklar çok yumuşak ve çok pahalı şarap rengi deriyle kaplıydı. Arkada oturanların önünde tam teçhizat maun bir bar, sağ tarafta ise bir telefon vardı. Hafif renkli pencere camlarını da katınca arabanın sahibinin konforda ısrarcı olduğu ama arabanın kendisine dikkat çekmemek istediği anlaşılıyordu. Araba meyilli bir yolda hızla giderken gölgeli ortamdan parlak öğleden sonra güneşine doğru çıktılar. Bir tarafta ineklerle koyunların otladığı uzayıp giden çayırlar, diğer tarafta ise dağınık ve birbirinden çok uzak evlerle ahırlar vardı. Sağa sapıp Como gölüne paralel bir yolda ilerlemeye başladılar. Tam anlamıyla soluk kesici dedi Leslie manzarayı seyrederken. Kartpostallara yaraşır bir yer.
Güzel bir yorum dedi Cameron. Yaraşır.
Parlak İtalya güneşi bir kez daha gölgelere teslim olmaya başladı. Manzaralı yoldan ayrılıp ormanın içinde geniş toprak bir yola sapmışlardı. İki yanlarını saran büyük ağaçlar arasında ağaç gövdeleri, asmalar ve sık çalılıklardan başka bir şey görünmez oldu. Yavaşlamaya başlamalarının sebebi açıktı. İleride küçük beton bir kulübe vardı. Girişin önüne ağır çelik bir bariyer kapatıyordu. İri gövdeli, omzunda silah asılı bir adam dolaşıyordu. Sicilya usulü diye düşündü Price. Bekçi şoföre başını sallarken bariyer kalktı ve gri araba yoluna devam etti. Birden karşılarına tek katlı kocaman bir ev çıktı. Ormanla birleşmiş gibi görünüyordu. Geleneksel Bellagio yapı malzemeleri olan ahşap ve taştan yapılmış ev, güneş ışıklarından uzakta gölgeyi tercih etmişti. Lazy ile Cameron arabadan indiklerinde omzundan silah sarkan başka bir bekçiyle karşılaştılar.
''Benimle gelin'' dedi, zor anlaşılır bir İngilizceyle. Öğretilmiş olduğu belliydi.
Adamın peşinden giderlerken ikisi de Don Silvio Togazzi'nin inini yalnızca koruyan değil, daha çok gizleyen koyu yeşil renkli dama hayretle baktılar. Bekçi büyük kapılara ulaşan basamakları çıkmaları için başıyla işaret ederken cebinden küçük bir alet çıkardı. Bunu çalıştırınca sağ tarafta açılan kapıda üçüncü bir adam belirdi. Bu bekçinin omzunda silah yoktu. Onun yerine belindeki geniş kemerden büyük bir tabancalık sarkıyordu. İri yarı Price'dan daha uzun bir adamdı. Geniş göğsü, kalın ensesi ve kocaman başıyla ifadesiz bir yüzü vardı. Cameron adamı inceleyince Togazzi'nin bir numaralı koruması olduğuna karar verdi. Ama neden koruyordu? Togazzi ile konukları arasında bağlantı olduğunu gizlemek için yapıldığı anlaşılan bir dizi entrika ve bertaraf hareketinin nedeni neydi?
Tedbir, evet, gizlilik, tabii. Ama bu derece gizliliğe neden gerek duyuluyordu ve Togazzi kimdi?
Schofield'ın talimatlarında bu adamlara eski günlerden dostlarım deniyor ve onların eski kötü günlerden kurtulmuş Matarese'yi tanıyan bir ekip oldukları belirtiliyordu. Ama ortaya tek bir adam çıkmıştı ve o ana kadarki davranışları Matarese'yi yok etmeye yemin etmiş birini değil, daha çok Matarese'nin bir üyesini andırıyordu. Cam ile Lazy büyük karanlık penceresiz ve ahşap duvarlı bir odaya girdiler. Sade eşyalarla döşenmiş olan odada büyük bir şömine vardı. Sağ taraftaki iki kemerli koridor evin diğer bölümlerine açılıyordu. Sıradan bir dağ kulübesinin içi gibiydi, gösteriş yoktu. Sadece gereken şeyler vardı. Bekçi odanın sonundaki bir kapıyı işaret etti. Avanti dedi. Price Monroe'za kapıyı tuttuktan sonra her ikisi de içeriye girdiklerinde çok şaşırdılar. Onları şaşırtan ilk şey açık veranda oldu. Ancak 2,5 metre olan genişliğinin karşısında uzunluğu bunun neredeyse 20 katıydı. Parmaklıklardan tavana kadar olan açıklık yeşil jaluzi ile kapatılmıştı. Aralıklarından Como gölünün mavi sularının ötesinde uzaklarda yükselen dağların ve ormanın muhteşem manzarası görünüyordu. Ve bu doğal güzellikle zıtlık yaratır gibi birbirinden 6 metrelik aralıklarla yerleştirilmiş çok modern ve büyük lensli kırmızı teleskoplar vardı. Bütün bunlara soluk almadan birkaç dakika baktıktan sonra ikinci şok geldi. Kapalı iki jaluzinin önünde yarı karanlıkta oturan gölge gibi yaşlı bir adam vardı. Yastıklı beyaz hasır bir koltukta oturuyordu. Don Silvio Togazzi açık sarı renkte keten bir takım elbise ve beyaz deri ayakkabılar giymiş, desenli geniş bir boyun bağı bağlamıştı. Hepsinin Via Condotti'deki en pahalı mağazadan alınmış olduğu kuşku götürmezdi. Togazi Gentleman's Quarterly dergisine göre ideal giyinmiyor olabilirdi. Ama dergi eğer 20'li yılların sonunda ya da 30'ların başında çıkıyor olsaydı kesinlikle ideal sayılırdı.
''Beni bağışlayın gençler'' dedi hala çekiciliğini koruyan yaşlı adam. Esmer sert hatlı yüzünde hafif bir gülümseme vardı. ''Ama uzun zaman önce sakatlanan belim bedenimle birlikte yaşlandı.''
Sözü açılmışken bilimin sakatlanmasına Bayoh Lupo, onu öyle çağırırdık. Bayoh Lupo, çünkü bir balkondan atlarken beni iyi yakalayamadı.
Bayoh Lupo, Beowulf mu efendim diye sordu Price.
Ta kendisi. İngiliz Beowulf bize bir anlam ifade etmiyordu. Ben tahsilli bir adamım ama o isim İngilizce bile değildi.
Lazy İtalya'nın elini sıkmaya gidince adam onun elini alıp öptü.
''Bizimle görüştüğünüz için çok kibarsınız Bay Togazi.''
''Bana Don Silvio demediğin için sana teşekkür ederim. Bundan nefret ediyorum. Sizin Amerikan filmleriniz Don unvanını o kadar lekelediler ki bu adı taşıyan birisinin ya mafyadan olduğuna inanılıyor ya da olmaya zorlanıyor.''
''Sanırım sizinle anlaşacağız.'' Cameron uzanıp yaşlı adamın elini sıktı. ''Oturabilir miyiz?''
''Sormanıza gerek yok, oturun.''
Hasır koltukları çekip dar gölgelik verandada Togazi'nin karşısına oturdular.
''Brandon Scofield size ne anlattı efendim?''
''Bana bize yardım edebileceğinizi söyleyen bir mesaj gönderdi.''
''Yardım edebilirim, Signor Price. Roma'daki elçiliğinize gittim. Brandon benimle telefonda uzun uzun konuştu. Dinlenemeyen kanallardan birinden.''
''Umarız.'' diyerek sözünü kesti Cameron.
''Ne Signor Scofield ne de ben aptalız delikanlı. Dolambaçlı konuştuk. Eskiden yaptığımız gibi kısaltılmış, birbirinin yerine geçmiş şifreler kullandık.'' ''Biz birbirimizi çok iyi anladık, ancak birkaç kişi daha anlayabilirdi.''
''Bay Price bana onların daha çok olduğunu söyledi efendim.'' dedi Monrose. ''Onları mı bekliyoruz?''
''Buna gerek yok yarbay, gelmeyecekler. İki adam var, çok yaşlılar ve bildikleri her şeyi bana anlattılar. Ama sizinle yüz yüze görüşmeyecekler.''
''Neden?'' diye sordu Lezi.
''Dediğim gibi çok yaşlılar, benden daha yaşlı. Ben de onları çok acılar çektikleri eski savaşlara karıştırmak istemiyorum. Ama her şey sizin için yazıya döküldü.''
''Yine de bize yardım etmek istiyorsunuz.'' dedi Cameron.
''Onların anılarını biliyorum ve ayrıca başka nedenlerim var.''
''Neler olduğunu öğrenebilir miyiz?'' diye sordu Lezi.
''Gerek yok, Bayoh Lupo her şeyi biliyor.''
''O burada yok dediken biz varız.''
''Görüyorum. Size alışılmadık ve tuhaf davrandığımı biliyorum. Herhangi bir yerde, bir parkta ya da otel odasında buluşabilirdik diye düşündüğünüzden eminim.''
''Evet, olabilirdi.''
''Beni tanımadığınız için istediğim her şeyi söyleyebileceğimi ve Scofield'ın adını kullandığım için sözlerimi kabul edeceğinize inandığımı düşünüyorsunuz.''
''Bunun gibi bir şey.'' diye onayladı Price.
''Şimdi kendi kendinize soruyorsunuz, kim bu adam?''
''Ben kendime sordum.''
''Haklısınız, göründüğüm gibi olmayabileceğimi düşünüyorsunuz. Yanlış bazı bilgilere ve belirli adlara sahip sahte bir kurye olabilirim.''
''Aklımdakileri düşünmemek elimde değil, ne kadar konu dışı olsa da.''
''Tabii değil. Onca yıllık eğitimini bir kenara itemezsin. Brandon'ın dediğine göre çok iyiymişsin. Belki örgütün en iyisi.''
''Onun benim tanıdığım Scofield olduğundan emin misiniz?'' diye sordu Cameron gülmemek için kendini tutarak. ''Nereden geldiğimi biliyorsunuz. Bize yardım etme nedenlerinizi anlatın. Size inanmamızı sağlayacak bir şey verin bize.''
''Size ancak gerçeği anlatabilirim.'' diye yanıt verdi yaşlı İtalyan. Güçlükle koltuğundan kalkıp perdesiz bölümdeki kırmızı teleskoplardan birine doğru yavaşça yürüdü.
Kalın kırmızı borunun yukarısında bulunan siyah yuvarlak bir alet sayesinde o teleskop diğerlerinden farklıydı. Togazi durdu ve eliyle teleskoba hafifçe vurarak Price ile Monrose'a döndü.
''İki aileyi, Scotzilerle Paravacinileri duydunuz mu?''
Evet diye yanıtladı Cameron. Birlikte Scotty Paravacini Endüstrisini kurmuşlar ama sonra bir kan davası yüzünden ayrılmışlar.
Yalnızca kan davası değil, Signor Price. Kan Scotty'leri ayrılmaya zorlamak için Paravacini'ler tarafından döküldü. Gianni Matarese'de yükselebilmek için Scotty'leri ayrılmaya zorladılar. Erkek kardeşler, oğullar öldürüldü. Yöneticiler satın alındı ve şantaj yapıldı. Müdürler işlerini kaybetmelerine neden olacak olaylara sokuldular. Scotty Paravacini hasta edildi. İçeriden zehirlendi ve sonunda hastalık kazandı.
''Nereye varacağınızı anladığımı sanıyorum.'' dedi Leslie alçak sesle. ''Siz Scotty'lere, Scotty ailesine çok yakındınız.''
Yaşlı adam güldü. Alçak sesli ve hüzünlü bir gülüştü. ''Çok anlayışlısın yarbay ama benim seçeceğim sözcük yakın değildi. Ben bir Scotty'yim. Scotty ailesinin yaşayan son üyesi.''
''Ama sizin adınız Togazi.'' dedi Cameron.
''Güle lale diyebilirsiniz ama aslında o gül olarak kalır. Uzun yıllar öncesine dönmeliyiz. Cinayetler başlamadan öncesine.'' Paravacini'ler Vatikan'da olduğu kadar Milano ve Roma'da da çok nüfuzlu oldukları için katiller hiçbir zaman bulunamadı tabii. Annem onlardan nefret ettiği ve korktuğu için Cuginos'un memleketi Sicilya'ya gönderildim. İlk yıllarda özel dersler aldım. Sonra ileri öğrenim için Cugino'nun adını kullanarak Roma'ya gittim.
Bay Schofield ile orada mı tanıştınız?
''Sevgili yarbay, gençliğini belli ediyorsun.'' Don Silvio teleskoba vurarak güldü. ''Onunla üniversite yıllarımdan çok sonra tanıştık.''
''O sırada İtalyan haber almasıyla mı çalışıyordunuz?'' diye sordu Price.
''Evet, servizio segreto. Öğrenimimi tamamlar tamamlamaz Palermo'daki bazı arkadaşlarım sayesinde kabul edildim.'' Normal işlerimin dışında Servizio'ya yalnızca tek bir düşünceyle, tek bir idealle girdim. Talenyekov ile o zaman tanıştım. Amaçlarımız aynıydı ve güvenlerini kazanmak için onlara hikayemi anlattım. Şimdi size anlattığım gibi. Her şeyi Brandon'a doğrultabilirsiniz tabii ama bunu başka bir yerde yapmak zorundasınız. Burada gizlilik sağlayacak ekipman yok.
''Buna gerek kalmayacak.'' dedi Cameron.
''Aynı fikirdeyim.'' diye ekledi Monrose.
''Ve burada Bellagio'da sizin kim olduğunuzu bilen hiç kimse yok, öyle mi?''
''Mio Dio, hayır, ben çok varlıklı bir Sicilyalıyım. Bir zamanlar sarışın olan ve zenginliğiyle bölgesinde saygınlık kazanmış birisi.''
Yaşlı adam yerinden kırmızı teleskoba dokunup okşadı.
''Size burada bir şey göstermek istiyorum. Gelin gelin, ikiniz de bakın.''
Leslie ile Cam teleskoptan bakınca adeta büyülendiler. Como gölü kıyısında bir malikane duruyordu. Etrafında bakımlı çimenlik bir alan, bir iskele, suda demirlemiş büyük bir yat ve her yerde havuzlar vardı. Etrafta dolaşan kadınlarla adamlar teleskop sayesinde kilometrelerce ötede değil, sanki 30 metre ileride gibi görünüyorlardı.
''Güzel bir ev.'' dedi Price geriye çekilip Togazi'ye bakarak. ''Kimin?''
Paravacini malikanesi. En sert dağ rüzgarları bile bu teleskobu oynatamaz. Yerine sıkıca oturtuldu. Onları görebiliyorum ve gerekirse gelip giden herkesin fotoğrafını çekiyorum.
Çok özel birisiniz Don Silvio dedi Cameron. Sahi yeni adınız izlenebildi mi?
Palermo'da doğum evraklarına Silvio Togazi adı kaydedildi ya da eklendi diyelim ve Kafala'nın güneyindeki bir köy kilisesinde vaftiz edildi. Bu belgeler o kadar güzel düzenlendi ki asılları kadar gerçek.
Don unvanını kim verdi diye sordu şaşkınlık içindeki Price.
Birisi adam tutup toprağı temizletir ve inşaat yapar. Civardaki ailelere karşı cömert olur. Festivaller için para harcar ve bir ya da birkaç yeni kilise için para verirse don unvanı kendiliğinden gelir. İçeri gelin, size bir araya getirdiğimiz her şeyi vereceğim. Şaşkınlıktan donup kalacaksınız.
''Merakımı bağışlayın.'' dedi Yarbay Monroe. ''Ama belinizdeki sakatlığın balkondan düşerken Ajan Schofield'ın sizi iyi tutamaması yüzünden olduğunu söylemiştiniz. Olay Matarese için yaptığınız ortak avla mı ilgiliydi?''
''Değildi sevgili Yarbay, fakat kaçışım zorunluydu. Söz konusu kadın fanatik bir komünistayla evliydi. Adam karısına ilgi gösteremeyecek kadar işinin kölesi olmuştu. Ben sadece bir boşluğu doldurmaya çalışıyordum. Haydi sizin için topladığımız bilgilere gelin.
29. ayrımın sonu. Sayfa 325.